Kitabın adı Kayıp Sembol, yazarı Dan Brown, 36. ayrım. Galloway, Peter bana çalışma alanınızın bir tür modern gizem bilimi olduğunu söylemişti, dedi. Catherine başını sallayarak, noetik dedi ve insanın hayal edemeyeceğimiz güçlere sahip olduğunu kanıtlıyor. Başından ve ellerinden saçtığı ışıkla nurlu İsa'yı tasvir eden vitray pencereyi gösterdi. Doğrusunu isterseniz aşırı soğutulmuş çift şarjlı cihazla bir şifacının ellerinin fotoğrafını çektim. Fotoğraflar sizin vitray pencerenizdeki İsa resmine çok benziyordu. Şifacının parmak uçlarından enerji akımı çıkıyordu. İçinden gülümseyen Galloway, iyi eğitilmiş zihin diye düşündü. İsa hastaları nasıl iyileştirdi sanıyorsunuz? Catherine, biliyorum ki modern bilim, şifacılarla şamanları hafife alıyor ama ben bunu kendi gözlerimle gördüm, dedi. SSD, yani görüntü belirlemekte kullanılan çift şarjlı, yüksek hızlı, yarı iletkenli bir alet. Kameralarım bu adamı parmak uçlarından yoğun bir enerji alanı yayarken fotoğrafladı ve hastanın hücre yapısını gerçek anlamda değiştirdi. Eğer bu tanrısal bir güç değilse ben ne olduğunu bilmiyorum. Başrahip Galloway bu kez gülümsedi. Catherine de ağabeyiyle aynı tutkuya sahipti. Peter bir zamanlar noetik bilimi, küre şeklindeki dünya görüşünü benimsedikleri için alay edilen ilk kâşiflerle karşılaştırmıştı. Bu kâşifler neredeyse bir gecede aptaldan kahramana dönüşmüş, haritalandırılmamış dünyaları keşfederek gezegendeki herkesin ufkunu açmışlardı. Peter bunu sizin de başaracağınızı düşünüyor. Yaptığınız işle ilgili çok büyük ümitleri var. Ne de olsa tarihteki her felsefi değişim cesur bir fikirle başlamıştır. Galloway bu yeni cesur fikrin insanın kullanılmayan bir potansiyeli olduğu savının ispatını görmek için laboratuvara gitmek gerekmediğini elbette biliyordu. Bu katedralin hastaları iyileştirici dua çemberleri vardı ve üst üste defalarca fiziki değişimi tıbben raporlanmış mucizelere tanık olmuşlardı. Asıl soru Tanrı'nın insana büyük güçler bahşedip bahşetmediği değil, bu güçlerin nasıl açığa çıkarılacağıydı. Yaşlı başrahip ellerini huşu ile Mason piramidinin yanlarına yerleştirdi ve alçak sesle konuştu. Dostlarım, bu piramidin tam olarak nereyi işaret ettiğini bilmiyorum. Ama şunu biliyorum, orada bir yerde gömülü büyük bir manevi hazine var. Nesiller boyu sabırla karanlıkta bekleyen bir hazine. Bunun dünyayı değiştirecek bir etmen olduğuna inanıyorum. Kapak taşının altın tepesine dokundu. Ve şimdi bu piramit birleştiğine göre vakti hızla yaklaşıyor. Hem neden olmasın ki, dönüşümsel büyük aydınlanmanın yaşanacağı çok eski zamanlardan beri kehanet ediliyor. Langdon sorgulayan bir ses tonuyla, ''Peder'' dedi, ''Aziz Yahya'nın vahyini ve kıyametin gerçek anlamını hepimiz biliyoruz. Ama kitab-ı mukaddesten bir kehanet...'' Başrahip, ''Aa yapmayın, vahiy kitabı saçmalıktan başka bir şey değil.'' dedi. ''Onu nasıl okuyacağını kimse bilmiyor. Ben açık zihinlerin anlaşılır yazılarından bahsediyorum. Aziz Augustin, Aziz Augustinus, Sir Francis Bacon, Newton, Einstein, liste böyle devam eder. Hepsi de dönüştürücü aydınlanma anını bekliyorlardı. Hatta İsa bile bilinmeyen hiçbir şey kalmayacak, ışığa çıkmayan hiçbir sır kalmayacak demişti. Langdon, tahmin edilebilir bir varsayım dedi. Bilgi katlanarak çoğalır. Öğrendikçe öğrenme yeteneğimiz artar ve bilgi dağarcığımızı hızla geliştiririz. Catherine, evet dedi. Bunu bilimde rahatlıkla görüyoruz. İcat ettiğimiz her yeni teknoloji, başka yeni teknolojileri icat etmemize yarayan bir araç haline geliyor. Ve böylece büyüyerek devam ediyor. Bilimin son 5 yıl içinde, geçen 5000 yıldan daha fazla ilerlemesinin sebebi bu. Katsal büyüme. Matematiksel olarak zaman geçtikçe katsal büyüme eğrisi neredeyse dikey hale gelir ve yeni gelişmeler inanılmaz bir hızla gerçekleşir. Başrahibin ofisine sessizlik çökmüştü. Galloway, iki misafirinin bu piramidin onlara nasıl başka bir şey açıklayacağını hala anlayamadıklarını fark etti. Kader bu yüzden sizi bana getirdi diye düşündü. Bu işte bir rolüm var. Peder Colin Galloway, yıllar boyunca Mason kardeşleriyle birlikte bekçi rolünü oynamıştı. Ama şimdi işler değişiyordu. Artık bekçi değilim, şimdi bir rehberim. Masasında kollarını uzatan Galloway, Profesör Langdon dedi, elimi tutar mısınız? Robert Langdon, başrahip Galloway'in uzattığı avcuna bakarken tereddüt etti. Dua mı edeceğiz? Langdon nazikçe uzanıp sağ eliyle başrahibin zayıf elini tuttu. Yaşlı adam, Langdon'un elini sıkıca kavradı ama dua etmek için değil. Bunun yerine Langdon'un işaret parmağını bulup daha önce kapak taşının içinde durduğu taş kutunun içine soktu. Başrahip, gözleriniz sizi kör etti dedi. Siz de benim gibi parmak uçlarınızla görseydiniz, bu kutunun size öğretecek bir şeyleri kaldığını fark ederdiniz. Langdon itaatle parmak ucunu kutunun iç yüzeyinde gezdirdi ama hiçbir şey hissetmedi. Kutunun içi pürüzsüzdü. Galloway, aramaya devam edin diye teşvik etti. Sonunda Langdon'un parmak ucu, kutunun iç tabanının tam ortasında ufacık bir nokta, çıkıntılı minik bir yuvarlak hissetti. Elini çekip içine baktı. Minik daire çıplak gözle görülebiliyordu. Bu da ne? Galloway, bu sembolü tanıyabildiniz mi diye sordu. Langdon, sembol mi diye cevap verdi, pek iyi göremiyorum. İyice bastırın. Langdon onun söylediğini yaparak parmak ucunu noktanın üzerine bastırdı. Ne olacağını zannediyor. Başrahip, parmağınızı bir süre orada tutun dedi. Baskı uygulayın. Langdon bir tutam saçını kulağının arkasına atarken şaşkınlıkla kendisini seyreden Catherine'e bir göz attı. Birkaç saniye sonra yaşlı başrahip başını salladı. Tamam, elinizi çekin. Simya tamamlandı. Simya mı? Elini taş kutudan çeken Robert Langdon olduğu yerde kala kaldı. Değişen hiçbir şey olmamıştı. Kutu masanın üstünde duruyordu. Langdon, hiçbir şey yok dedi. Başrahip, parmağınızın ucuna bakın diye yanıt verdi. Bir değişim göreceksiniz. Langdon parmağına baktı ama görebildiği tek değişim, dairesel yumruğun ortasında nokta bulunan minik yuvarlağın cildinde meydana getirdiği girintiydi. Başrahip, peki sembolü şimdi tanıyabildiniz mi diye sordu. Langdon sembolü tanımıştı ama başrahibin bu sembolün ayrıntılarını hissedebilmesine daha çok şaşırmıştı. İnsanın parmak uçlarıyla görmesi kesinlikle sonradan öğrenilen bir yetenekti. Sandalyesini yaklaştırıp Langdon'un parmağını yakından inceleyen Catherine, bu simya dedi, altının eski sembolü. Gerçekten de öyle. Başrahip gülümseyerek kutuya hafifçe vurdu. Profesör, tebrik ederim. Az önce tarihteki tüm simyacıların ulaşmaya çalıştığı şeyi başardınız. Değersiz bir maddeden altın yarattınız. Olanlardan etkilenmeyen Langdon kaşlarını çattı. Bu küçük salon hilesinin pek faydası dokunmayacaktı. İlginç bir fikir edindim ama korkarım ki ortasında nokta bulunan çember bu sembolün düzinelerce farklı anlamı var. Tarihte en sık kullanılan sembollerden biri. Neden bahsediyorsunuz diye soran başrahibin sesinden şüphelendiği belli oluyordu. Langdon bir masonun bu sembolün manevi anlamlarını bilmiyor olmasına şaşırmıştı. Efendim, bu sembolün sayısız anlamı vardır. Antik Mısır'da Ra'nın yani güneş tanrısı sembolüydü. Günümüzde astronomide hala güneş sembolü olarak kullanılır. Doğu felsefesinde üçüncü gözün iç görüşünü, kutsal gülü ve aydınlanma işaretini temsil eder. Kabalacılar Keter'i yani en yüksek sefirotu, saklıların en saklısını simgelemek için kullanmışlardır. Eski gizemciler buna Tanrı'nın gözü derlerdi. Devlet mühründeki her şeyi gören göz buradan çıkmıştır. Pisagorcular bunu monadın sembolü olarak kullanmışlardır. İlahi gerçek, Prisca Sapientia, zihnin ve ruhun bir olması. Yeter, başrahip Galloway kendi kendine gülüyordu. Profesör teşekkür ederim, elbette haklısınız. Langdon başrahibin kendisiyle dalga geçtiğini anladı. Hepsini biliyordu. Hala gülümsemekte olan Galloway, bu sembol aslında antik gizemlerin sembolüdür dedi. Bu sebeple kutunun içinde yer almasının tesadüf olmadığını belirtmek isterim. Efsaneye göre bu haritanın sırları en küçük ayrıntılarda saklıdır. Catherine, peki dedi ama bu sembol oraya bilerek işlenmiş olsa bile haritayı çözmemize yardımcı olmuyor, öyle değil mi? Daha önce bal mumu mührün Peter'ın yüzüğündeki armayı taşıdığını söylemiştiniz, öyle değil mi? Evet doğru ve yüzüğün yanınızda olduğunu söylemiştiniz. Yanımda. Langdon elini cebine sokup yüzüğü buldu. Plastik torbadan çıkardı ve masada başrahibin önüne koydu. Yüzüğü alan Galloway, yüzeyini incelemeye koyuldu. Bu benzersiz yüzük, Mason piramidi ile aynı zamanda yapılmıştı ve geleneğe uygun biçimde piramidi korumakla görevli Mason tarafından takılırdı. Bu gece taş kutunun altındaki minik sembolü hissettiğimde yüzüğün de bu bileşimin bir parçası olduğunu fark ettim. Öyle mi? Bundan eminim. Peter çok yakın bir dostumdur ve bu yüzüğü yıllarca taktı. Çok iyi tanıyorum. Yüzüğü Langdon'a uzattı. Kendiniz bakın. Langdon yüzüğü alıp parmaklarını çift başlı zümrüt anka kuşunun 33 sayısının ordo, a, cihao kelimelerinin ve her şey 33. derecede ortaya çıkacak sözünün üzerinde gezdirerek inceledi. İşe yarar, hiçbir şey hissetmemişti. Sonra parmakları yüzüğün dış çevresini takip ederken birden durdu. Şaşırarak yüzüğü çevirdi ve çevresinin alt kısmına baktı. Galloway, buldunuz mu dedi. Langdon, sanırım öyle, evet dedi. Catherine sandalyesini yaklaştırdı. Ne? Langdon ona gösterirken, yüzüğün bandındaki derece işareti dedi. O kadar küçük ki, gözle görülmüyor ama dokununca oyulduğunu anlıyorsun. Sanki daire şeklinde küçük bir çentik gibi. Derece işareti yüzüğün ortasındaydı ve küpün iç kısmındaki minik çıkıntıyla aynı boyutlarda görünüyordu. Aynı boyutlarda mı? Daha da yaklaşan Catherine'in sesi şimdi heyecanlıydı. Öğrenmenin tek bir yolu var. Yüzüğü alıp kutunun içine koyarak iki minik daireyi üst üste getirdi. Bastırınca kutudaki çıkıntılı daire yüzüğün girintisine uydu ve zayıf ama kararlı bir tık sesi duyuldu. Hepsi yerinde sıçradı. Langdon bekledi ama hiçbir şey olmadı. Peder, bu neydi diye sordu. Catherine, hiçbir şey olmadı diye cevap verdi. Yüzük yerine oturdu ama başka bir şey olmadı. Büyük bir değişim olmadı mı? Galloway şaşırmışa benziyordu. Yüzüğün kabartmasındaki armaya, yani çift başlı bir zümrüt anka kuşu ve 33 sayısı, bakan Langdon, işimiz bitmedi diye düşündü. Her şey 33. derecede açığa çıkacak. Aklına Pisagor, kutsal geometri ve açılarla ilgili düşünceler geldi. Belki de derecelerin matematiksel bir anlamı vardı. Kalbi gitgide hızla atmaya devam ederken, uzanıp küpün tabanında takılı duran yüzüğü tuttu. Ardından yavaşça yüzüğü sağ tarafa doğru çevirmeye başladı. Her şey 33. derecede açığa çıkacak. Yüzüğü 10 derece, 20 derece, 30 derece çevirdi. Bunun ardından öyle ani bir şey oldu ki Langdon görmeye fırsat bulamadı.
Seksen beşinci bölüm. Değişim. Ne olduğunu duyan başrahip Galloway'in olanları görmesine gerek yoktu. Masanın karşısındaki Langdon'la Catherine, ölüm sessizliğine bürünmüşler, gözlerinin önünde gürültüyle başkalaşım geçiren taş küpe hiç şüphesiz şaşkınlıkla bakıyorlardı. Galloway gülümsemekten kendini alamadı. Bu sonucu zaten bekliyordu ama piramidin bulmacasını çözmelerine nasıl yardımcı olacağı konusunda hala bir fikri yoktu. Buna rağmen bir Harvard simgebilim profesörüne sembollerle ilgili bir şey öğretme fırsatını yakalamanın keyfini çıkarıyordu. Başrahip, profesör dedi, masonların küp şekline veya bizim deyişimizle kesmet taşa hürmet gösterdiğini çok az kişi bilir. Çünkü çok daha eski iki boyutlu bir sembolün üç boyutlu halini temsil eder. Galloway'in profesöre şimdi masanın üstünde yatan eski sembolü tanıyıp tanımadığını sormasına gerek yoktu. Dünyadaki en ünlü sembollerden biriydi. Karşısındaki masanın üstünde duran değişim geçirmiş kutuya bakan Robert Langdon'un aklında binlerce düşünce dolaşıyordu. Saniyeler önce taş küpün içine uzanmış, mason yüzüğünü tutmuş ve nazikçe çevirmişti. Yüzüğü 33 derece çevirdiğinde küp gözlerinin önünde şekil değiştirmişti. Kutunun gizli menteşeleri serbest kalınca yan kenarlarını meydana getiren yüzeyler birbirinden ayrılarak açılmıştı. Kutu bir anda dağılmış, kenarları ve kapağı masanın üstüne gürültüyle düşmüştü. Langdon, kutu haç şeklini aldı diye düşündü. Sembolik simya. Catherine dağılan küpe hayretle bakıyordu. Mason piramidi, Hristiyanlıkla mı ilgili? Bir an için Langdon da aynı şeyi düşünmüştü.
Ne de olsa Hristiyan haçı Masonlar arasında saygı duyulan bir semboldü ve pek çok Hristiyan Mason bulunduğu muhakkaktı. Ama Masonlar arasında Yahudiler, Müslümanlar, Budistler, Hindular ve tanrılarına isim vermeyenler de vardı. Hristiyanlığa özgü bir sembol fazlasıyla kısıtlayıcı olurdu. Sonra bu sembolün gerçek anlamı aklına geldi. Ayağa kalkan Langdon, bu bir haç değil dedi. Ortasında noktalı daire sembolü ile haç birleşik bir semboldür. Üst üste binen iki sembol, tek bir sembolü meydana getirir. Ne demek istiyorsun? Langdon aşağı yukarı yürürken Catherine gözleriyle onu takip ediyordu. Langdon, haç 4. yüzyıla kadar bir Hristiyanlık sembolü değildi dedi. Bundan çok önce Mısırlılar tarafından iki boyutun kesişimini insanla ilahların temsil etmesi için kullanılıyordu. Aşağıdaki yukarıdakine, yukarıdaki aşağıdakine benzer. İnsanla Tanrı'nın bir olduğunun görsel bir temsiliydi. Peki, Langdon, ortasında nokta bulunan dairenin pek çok anlamı olduğunu zaten biliyoruz. En ezoterik anlamlarından biri, simyada mükemmelliği temsil eden güldür. Ama bir haçın tam ortasına gülü yerleştirdiğimiz zaman bambaşka bir sembol elde ederiz. Gül haçı olur. Galloway gülümseyerek sandalyesine yaslandı. Şu işe bakın, işte şimdi anlamaya başladınız. Catherine de ayağa kalkmıştı. Ben neyi anlamıyorum? Langdon, gül haçı farmasonlukta sık kullanılan bir semboldür diye açıkladı. Doğrusu İskoç ritindeki derecelerden biri de masonluğun gizemli felsefesine katkıda bulunan ilk gül haçlıların onuruna isimlendirilen güç hacı şövalyesidir. Peter sana gül haçlıları anlatmış olabilir. Büyük bilim adamlarından düzinelercesi üyeleri arasındaydı. John Dee, Elias Ashmole, Robert Flood. Catherine kesinlikle dedi. Araştırmalarımda gül haçlılarının tüm bildirilerini okudum. Langdon tüm bilim adamları okumalı diye düşündü. Gülhaçı tarikatının veya daha resmi adıyla eski ve gizemli Rosacrucius tarikatı, bilimi önemli ölçüde etkileyen ve antik gizemler efsanesiyle örtüşen esrarengiz bir tarihi vardı. Eski bilgelerin sahip olduğu gizli hikmet asırlar boyunca sadece en parlak zekalar tarafından öğrenilmişti. Doğrusu, Rönesans Avrupa'sındaki tüm aydınların isimleri tarihteki ünlü gül haçlılar listesinde vardı. Paracelsus, Bacon, Flood, Descartes, Pascal, Spinoza, Newton, Leibniz. Gül haçlılar öğretisine göre tarikat eskilerin ezoterik gerçekleri üzerine kurulmuştu. Manevi dünyaya ışık tutan bu gerçeklerin sıradan insanlardan saklı tutulması gerekiyordu. Yıllar içinde kardeşliğin sembolü süslü bir haçın üstündeki gonca güle dönüşmüş olsa da ilk başta sade bir haçın üstündeki noktalı bir çemberdi. Yani en basit haç betimlemesinin üstündeki en basit gül betimlemesiydi. Galloway, Catherine'e, Peter'la ben gül haçlıların felsefesini sık sık tartışırdık dedi. Başrahip, Masonlarla Gülhaçlılar arasındaki yakın ilişkiyi anlatmaya başladığında, Langdon dikkatinin bütün gece aklını kurcalayan düşünceye çevrildiğini hissetti. Jehova Sanctus Unus. Bu söz bir şekilde simya ile ilgili. Hala Peter'ın ona bu sözle ilgili anlattıklarını hatırlayamıyordu ama bir sebepten ötürü Gülhaçlıların isminin geçmesi bu düşüncenin canlanmasına yol açmıştı. Düşün Robert. Galloway, Gülhaçlıların kurucusunun Christian Rosenkreuz ismiyle bilinen Alman bir gizemci olduğu söylenir diyordu. Elbette bir takma isim olduğu belli. Hatta bir kanıt olmadığı halde bazı tarihçiler bu kişinin Francis Bacon olduğuna inanırlar. Aniden bir takma isim diye bağıran Langdon'ın kendi de şaşırmıştı. İşte bu, Jehova Sanctus Unus, bu bir takma isim. Catherine, neden bahsediyorsun diye sordu. Langdon'un nabzı hızlanmıştı. Bütün akşam Peter'ın bana Jehova Sanctus Unus ve bunun simya ile ilişkisi hakkında anlattıklarını hatırlamaya çalıştım. Sonunda hatırladım. Aslında simya ile değil, daha çok bir simyacı ile ilgili. Çok ünlü bir simyacı. Galloway kendi kendine güldü. Vakti gelmişti profesör. İsmini iki kere zikrettim. Hatta takma isim de dedim. Langdon yaşlı başrahibe baktı. Biliyor muydunuz? Bana Jehova Sanctus Unus dediğinizde ve Dürer'in simya ile ilgili sihirli karesini kullanarak bu sözü deşifre ettiğinizi anlattığınızda şüphelenmiştim ama Gülhaç'ı bulduğunuzda artık emin oldum. Sizin de bildiğiniz gibi bahsi geçen bilim adamının özel kağıtları arasında Gülhaçlıların bildirilerinin bolca dipnot düşülmüş bir kopyası bulunuyordu. Catherine, kim diye sordu. Langdon, dünyanın en büyük bilim adamlarından biri diye yanıtladı. Bir simyacı, Londra Kraliyet Akademisi'nin üyesi ve bir Gülhaçlıydı. Ayrıca en gizli bilimsel çalışmalarını Jehova Sanctus Unus takma ismiyle imzalardı. 36. ayrımın sonu. Sayfa 341. Devamı 37. ayrımda.